Risalesinin 8 ve 9'unu da bugün okuyalım ve bitireceğiz inşallah. Yarın mübarek Leyla-i Kadir ve Leyla-i Kadir'le de bir 3 ayları daha lütfetti Cenab-ı Hak bize. Hayat verdi, sağlık verdi, sıhhat verdi ve yola vuruyoruz. Şuhur-i Selas'a gidiyor. Berat gecesinde bir yıllık plan ve program, çünkü bütün kainattaki mukadderat-ı ilahiyenin bir çekirdeği, bir projesi olması açısından diyor muazzez üstadımız. Gayıpta olan, Cenab-ı Hakk'ın bilmiş olduğu, kaderde tensip ettiği bütün meseleler vuzuha, zuhura çıkıyor. Ve müekkem meleklere olacak hadisa tevdi ediliyor. Bir yıllık plan. Yani bir yıl içerisinde ölümler, kalımlar, rızıklar, hastalıklar, telefler, sağlıklar, sıhhatler, ticaretler, neyse plan program müekkem meleklere veriliyor Cenab-ı Hak'tan. Bunlar da muameleye göre vaziyet arz ediyorlar. Mübarek Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre 1000 aydan daha hayırlı olan bir gece. 1000 aydan daha hayırlı. O geceyi ihya eden, o geceyi isabet eden veya o geceye isabet etme amacına yönelik bir Ramazan Cenab-ı Hak'la iyi münasebet kurup, yani hakkıyla Ramazan'ı ifa ve ihya eden bir Müslüman, diğer ümmetlerin 1000 ayda yaptığı hayırlı işlerden, faziletten, sevaptan daha fazlasını kazanıyor. Bunun sebebi nedir? Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam, ümmetin ömrü az ve kısa. Kendisi 63 yıl meşakkatli bir ömür yaşamış. Ümmeti de ortalama ömür olarak 60-70 yıl ömür sürüyor. Yani ortalama olarak baktık mı? Hakikaten de meşakkatli İslam alemin hali vaziyeti. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam ortaya koyduğu hayata uygun ve paralel gidiyor. Ama 63 yıl meşakkatli ve ızdıraplı bir hayat, öbür taraftan diğer ümmetlerin 300 yılda, 500 yılda, 1000 yılda yaşayıp da ibadet yaptığını, hizmet ifa ettiğini ve cihad ettiğini düşünürsek, Peygamber Efendimiz hepsinden aleyhissalatü vesselam daha donanımlı, eşrefi, mahlukat, halife-i ruh-i zemin olarak yaratılmış, diğerleri ona hizmetkar olarak gönderilmiş. Onun yardımcıları ve muinleri makamında. Onların ümmetlerinin ömrü çok uzun. Peygamber Efendimiz ümmetinin ömrü kısa. Bunda da hikmetler var. Malumdur işte her kıymetli şeyin adetleri, ömürleri azdır yani. Bu da bir kanun. Evet. Gül çok değerli, çok kıymetli bir bitkidir ama ömrü çok azdır gülün. İnsanlar diğer yaratılan canlılara göre çok değerli ve çok kıymetlidir ama sayıları onlara göre azdır. Ömürleri de azdır. Bir karga asgari ile 70 yıl, azami 250 yıl yaşıyormuş karga. Asgari 70 yıl. Evet, azami 250 yıl yaşayan kargalar var. Şimdi öbür taraftan madenler içerisinde en liyakatlisi, değerlisi elmastır, en az olanı odur. Vakitler içerisinde en değerlisi ikindi vaktidir, en kısa ömürlü gene olur. Peygamberler içerisinde aleyhisselam en kıymetli ve değerlisi Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam'dır, en kısa ömürlü olur. Ümmetler içerisinde en değerli ümmet, ümmeti Muhammed'dir aleyhisselatü vesselam, en kısa ömürlü, meşakkatli hayat onlarındır. Bu da bir kanundur, sünnetul adetullah kanunudur, böyle cereyan ediyor. Şimdi, fakat diğerler uzun ömürlü, biz kısa ömürlü. İşte bu mübarek gün ve geceler bizim kısa olan ömrümüzü bereketlendiriyor. İkindi vakti kısadır ama çok bereketli bir vakittir. Elmas azdır, diğerlere göre çok bereketli, diğerlere çok bereketlidir. 10 kamyon, 50 kamyon kömür olmasını mı istersiniz, 2 kilo elmasının olmasını mı istersiniz? Mesela yani, örnek. Çocuğu koyun terazinin kefesine, bütün hayvanları bütün yetenekleriyle beraber yerleştir. Hangisi ağırdır? Çocuk ağır ve değerlidir. Çünkü insandır. Dolayısıyla ümmetin ömrünün azlığına bakmayalım. Ömrünün nasıl geçtiğine, değer ve kıymetine bakalım. Biz diğerlerinin 1000 yılda, 500 yılda yaptığını 63 yılda, 70 yılda, 80 yılda yapıyorsa ev meşakkatli, sıkıntılı dünyada durmanın anlamı yok. Panayır kapanacak, vazife bitirilmiş, ticaretler yapılmış, pazarlar bitmiş. Durmanın bir anlamı yok ki, rahmet ilahiye yanına alıyor işte vazifeler bittikten sonra. Şimdi böyle bir Ramazan'ı idrak ettik. Cenab-ı Hak makbul eylesin. İnsanlık alemine, İslam alemine, hasreten memleketimize hayırlara vesilesin. Kadir gecesini de bu anlamda karşılayalım. Ve 8. müddemizi okuyalım. Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, neden Cenab-ı Hak inanan insanları yılda bir ay açlığa maruz bırakıyor? Bu nasıl bir imtihan? Aç kalmak ibadet. Bir baba evladının aç kalmasını istemez. Bir anne yavrusunun aç kalmasını, susuz kalmasını istemez. İster mi? İstemez yani. Yani bir abi kardeşinin ya ızdırap duyup aç ve sefil olmasını ister mi? Cenab-ı Hak şefkat noktasında sonsuz şefkati, merhameti, rahmeti var. Yarattığı insanların bir ay aç, hele de böyle dağlarda, bayırlarda, tarlada da çalışan insanlar, o sıcakta demirlerle inşaat yapan insanlara bakıyorsunuz, diyelim 40 derece sıcaklıkta, hakikaten zor yani. Şefkat niçin buna müsaade ediyor? Bunda büyük hikmetler var. Üstadımız 9 tane nükte anlatıyor. 90 şeyi olan, maslahatı olan 9 tane nükte. Biz 8 ve 9'u inşallah bu akşam okuyalım. Bir ciheti de insanların şahsi hayatına bakıyor. Ramazan ayının orucu. Bir hikmeti şudur. İnsana en mühim bir ilaç, nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir. Ramazan. Maddi perhiz, vücut onarılıyor. Vücut sistemi gözden geçiriyor. Bak doktorlarımız burada. Yani insanın dinlenmeye ihtiyacı var. Bir makinenin dinlenmeye ihtiyacı, bir evin dinlenmeye ihtiyacı var. Bak köprünün de dinlenmeye ihtiyacı. Köprü böyle sallanır. O köprüsüne hızlı geçin, şu hareket hisseder. Bu nedir bu? Hep gerilim halinde değil. Bir dinlenmedir yani. O hafif hareket olması köprü dayanamaz, yıkılır. Şimdi midenin dinlenmeye ihtiyacı olmayacak mı? Böbreklerin dinlenmeye ihtiyacı olmayacak mı? İşte Cenab-ı Hak 12 yıl, 11 yıl mütemadiyen çalışan ve bütün vücudun ağzalarına gıda gönderme fabrikası olan mideyi bir ay yerine dinlendirmekle yenileniyor insanın vücudu. Manevi perhiz, günahlara girmekten, günahlarla meşgul olmaktan kendimizi muhafaza ediyoruz. Orada da bir manevi perhiz var. Manevi perhizle ruhun latifeleri harekete gelip şahlanıyor. Maddi perhizle mideye tatile işgal ettiğimizden dolayı diğer organlar harekete geçip onlar kendini revize ediyor, tanzim ediyor. Önümüzdeki 11 yıla hazırlıyor. Maddi ve manevi perhizdir. Ve tıbben bir hemyedir ki, bak ilaç diyor ilaç. Aç kalmak bir ilaç arkadaşlar. Maddi ve manevi ilaçtır. Dinen de böyledir, tıbben de böyledir. İnsanın sağlığını tehlikeye sokan yemek yemek üzerine göndermektir. İngilizler bizim gelmiş yemek kültüründe şöyle bir bakmışlar da, hele Güneydoğu. Demişler ki, Türkler kaşık ve çatallarla mezarlarını kazıyorlar. Çünkü yemekten sonra 2 saat su içmemek lazım. 4 saat geçmeden de yemek yememek lazım. Şifa hazımdadır. Şifayı gol yemekte zannediyoruz. Hazımda şifa var. Hazmedilen şeyi yemektir. Şimdi dolayısıyla bir cihetten ilaç, bir cihetten de maddi ve manevi perhizdir. Ve tıbben bir himyedir. Himye yine perhiz anlamında. İnsanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe mayeşe harekat ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Bak şu Ramazan'da gördük ki günde işte 5 liralık bir maliyetle insan hayatını geçindirebiliyor. Doğru mu? Ben sağırsız oruç tutuyorum. Bir su içiyorum yani. Böyle alışmışız. İşte şu yediğimiz gıdalara da şu yukarıdan aşağı hesap etsek adam başı diyelim ki 5 liralık 6 liralık bir maliyettir. Halbuki sahil vakitlerde 3 öğün yiyoruz. Arada yediğimiz fazla abur cubur şeyler o günün maliyetini belki 15-20 liraya çıkarıyor. Normal insanın tıbben sağlıklı yaşaması için 5 lira kifayet ederken, o ağzı açık olan bir adam bunu demek 15-20 liraya çıkarınca maddi israf oluyor. Bir de bünyeye ciddi bir rahatsızlık, kilo almaya başlıyoruz, kolesterol artıyor, şeker artıyor insanın. Yemenin de akabinde bunlar. Yanlış beslenmenin arızaları. Hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak. Demek ki bu kadar imkanlı hayatımız devam ederken bu sisteme tabi olsak hiç harama girmeyeceğiz. Haram, Hacat-ı Asiye'nin tedariki için değildir. Hacat-ı Süfriye. Hacat-ı Asiye insana ne kazanmışsa o kifayet eder. Hacat-ı Asiye'yi karşılanma açısından. Allah da buna kefildir. Allah ben yarattığım canlının rızkına kefilim dediği Hacat-ı Asiye. Asıl yani esas mecburi olan rızıktır. Bir de bunun mecburi olmayanı var ki hakiki olmayan suni rızıklar hep onlarla zaten sıkıntı çekiyoruz. İsraf orada oluyor. Rastgeleni haram helal demeyip yedikten sonra kalbe ve ruha itaat etmek artık o nefse güç gelir. Serkeşane dizginin elini alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Allah nefsi yaratmış ki biz onu kullanalım diye. Nefsin arzusunu yerine getirmek için bütün duygular ona hizmet ettiği zaman nefis oluyor. Gedayken paşa, kapıcıyken ne oluyor? Amir oluyor. Şuraya Cenab-ı Hak bir dil vermiş, kuvve-i zayika. Ne diyor bu dile, niçin buraya koymuş? Vücuda lazım olan, lüzumlu olan şeyleri, faydalı olan şeyleri al. Lüzumsuz olanları reddet. Alma vücuda, bir müfettiş gibi, teftiş memuru gibi buraya bir lisan koymuş dil. Biz ne yapıyoruz? Bu dili rüşvet vere vere baştan çıkarıyoruz. Şimdi ben size söyleyeyim, doktorum da burada cevap verir. Vücuda haşlama mı daha faydalıdır, kebap mı daha faydalıdır vücudun sağlığı için? Haşlama, her cevap, doğru. Niye kebabı tercih ediyoruz? Hem rakamı fazla, maliyeti fazla. He? Tek sebep, adını memnun etmek için. Birkaç defa hızla çevirecek ya onu. Bunu memnun etmek için haşlamadan kebaba geçiyoruz. Halbuki vücuda girdikten sonra ondan daha faydalı. Peki bu buna ağrışınca ne oluyor? Artık vücuda faydalı olanı değil. Kendi lezzetine şey olanı, iltifat edeni vücuda almaya başlıyor. Vücudun dengesini bozuyor. Bir nöbetçi koymuşsunuz, görevli koymuşsunuz binanın önüne. Görevli ediyorsun, burada çalışanı al, çalışmayanı alma. Böyle çalışmaya başlıyor. Sonra yavaş yavaş birileri bir şey verip avucuna para kıstırıp içeri girmeye başlıyorlar. Adam da buna alışınca artık ne yapıyor? Bu müesseseye lüzum olanı değil, kendine fazla rüşvetten içeri aldığı zaman teröristleri de arıyor. Sonra müesseselerin iflahını söküyorlar. Aynen dil asıl vazifesini terk edip bizim yanlış muamelemizle çığırdan çıkıyor. O zaman vücuda faydalı zararlı olana bakmıyor. Kim kendine fazla bahşiş rüşvet verirse onu dahil ediyor. O da işte bizim sağlık dengemizi bozuyor Osman abi. Sen gıdacısın, bu işi benden daha iyi bilirsin. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır. Ve emir dinlemeyi öğrenir. Zaten tarikatta bir usul var. Kılleti taam, kılleti kelam, kılleti nev. Öyle başlatırlar. Kardeşim az konuşacaksın, az uyuyacaksın, az yiyeceksin bu yolda gitmek için. İlk başlangıç olur. Çok yiyen insanlar, çok konuşan insanlar, çok uyuyan insanlar o yolda sağlıklı gidemezler. Buradan fedakarlık istiyor. Emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Bak. Yani bir makine var, çamaşır makinesi. Kirlileri attım. Veya diyelim ki beyazları attım. Bırak makine ona gel, sistemini kursun da çalışsın. Ha bir arkadan gönderiyorsun, narinleri gönderiyorsun, naylonları gönderiyorsun, ipekleri gönderiyorsun. O makine kirlileri yıkayana kadar narinlerin iflahını söküp parça parça veriyor bir de. Programını bozuyoruz yani. Sünnette tek yemek yemek, tek tip yemek yemek. Değil mi? Oturarak yemek, doymadan kalkmak, iki saat sonra su içmemek. 2 saat geçene kadar, 4 saatte geçmeden yemek yememek sünnette olan kaide bu. Şimdi milleti yere oturtamıyor, adam oturmayı bilmiyor. Masa görmezse oturmuyor efendim. Tek tek yemek olun cevap ediyor. Böyle oldu mu şimdi ziyafet mesela. Biz de yani kalabalığa uyuyoruz bunu anlatmakla ama Cenab-ı Hak inşallah bu hatamıza binaen hizmetin de böyle açılımını nasip eder de sizin dualarınızı alır, onu örter inşallah. Evet. Ve emir vasıtasıyla helal terk ettiği cihette haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyi bozmamaya çalışır. Helalı Cenab-ı Hak yasaklamış, harama hiç girmez diyor. Helaldan kendini çeken bir adam haramdan muamele eder mi? İster istemez hem insanın maddi hem de manevi mekanizmaları Ramazan mevsiminde harekete başlıyor. Hem insan ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ne olur ne olur ileride bir kıtlık, bir açlık, bir sefalet, bir zavallılık gelebilir. Oruç tutan insanlar o zavallılık mevsiminde rahat atlatırlar. Ama oruçla irtibatı olmayan da günde 3 defa yemeğe alışan bir adam birdenbire günde 1 defa, 2 günde 1 defa yemeye çalışsa terkül adet minel mühükat kaidesine göre adetin terk hastalık getirecek. Adam açlıktan dolayı değil, 3 günde 1 yemeğe alıştığından dolayı adeti terk ettiğinden gelen marazla ölecek. Zaten üstad diyor, rızıksızlıktan ölen yok. Allah herkesin rızkına kefil. Ölenler adetin terkinden gelen hastalıktan gidiyor diyor.
Günde 3.
Tabii mesela şimdi İstanbul'da yaşayan bu havaya alışmış bir insan birden gitse falan dökenler uzun dağının temiz havasına, okşanın havasına gitse ne olur? Bak. Tabii, bir daha gelemez buraya. Çünkü temiz hava buraya alışmış adam. Hava değişiminden insan hasta olur, iklim değişiminden. Bu sebepten dolayı kitaplarda var. Bir yerlere gittiğiniz zaman oranın soğanla sarımsağını önce yiyin diyor kitaplarımız. Oranın soğanla sarımsağını. O bir nevi iklim değişikliğinde adaptasyonu sağlayan bir sebepmiş. Evet. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddet harçlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir. Ve bir idmandır. İdman. Yani bunun ciddisi, ciddi kıtlık geldiği zaman tedbir. İşte gelmez mi? Gelir. Gelmiyorum. Göçük altında kalan insanlar bir hafta sonra kalkıyorlar. Oruca alışan bir adam onu belki 15 gün sürdürür. İşte sel geldi şeye. Pakistan'a. Değil mi? 20 milyon insan sefalet içerisinde. Bak ne oluyor? Belki 2 günde 1 eline rızık girmiyor, düşmüyor. İnanan insan olsa bunu alırsa onu rahat kolay atlatacak. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var, hizmetkarları var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Tabii mide baş fabrika olunca diğerleri çarp hükmüne geçiyor. Bir insan da yemeği gaye ve hedef etti mi akıl da ona destek oluyor, kalp de ona destek oluyor. Uçağa binip falan yerdeki adalarda bir defa bir öğün yemek yiyip gelen insanlar var, zenginlerimiz var. Ben şaka söylemiyorum ha. Vaka bu. Sırf bir öğle yemeği için 2 gün mesafe kat edip orada ziyafetlenip gelip burada tekrar dönüp işlerine bakıyorlar. Bunu da zevk için yapıyorlar. İnsan yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı. Yemek için yaşayan insanlar var. Muazzez üstadımız da yemiş. Gelen çorbanın tanelerini karıncalara, suyunu kendisi. Karıncalarından arkadaş. Zaten eline ne kadar geçiyor ki? Yediği de belli. Niye böyle yapıyorsunuz diye sorduklarında bunlar cumhuriyetçidir. Sosyal bir varlıktır. Bunların cumhuriyetçi olmalarına, cumhuriyet perver olmalarına hürmeten tanelerini onlara veriyorum. Ben suyuyla iktifa ediyorum demiş Muazzez Üstadımız. Nefis eğer muhakkak bir ayın gündüz zamanında tatile işgal etmezse o fabrikanın kademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Kendiyle meşgul eder. Tabi adam bir yemeğe başlıyor. 2 saat yemekte vakit geçiriyor. Yapıyı bir de yiyse 3-4 saat. Vücut onun için yaratılmamış ki. Başka gayeleri var. Latife duyguların başka hedefleri var. O onlara hizmet için yaratılmış mide. Hayat ateşini gıda vasıtasıyla enerjiyi meydana getirecek ki adam ayakta dursun, ibadet yapsın, evrak ve zikirle meşgul olsun, Cenab-ı Hak'la münasebetini iyi kursun. Bütün maddi mekanizmalar buna hizmet etmesi lazım. Biz ne yapıyoruz? Bu akıl, bu kalbi Onunla meşgul ediyoruz ki mideye hızmetkar hale getir. Mide de buna alıştı mı dahasını istiyor. Tatmin olmuyor ki. Kendiyle meşgul eder. Tahakküm altında bırakır. O sahil cihazat insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşebbeş eder. Nazar dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muhakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Burada bir Salih Efendi vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Şeyde 500'lerde yaşardı. Kazımpaşa yakın. Hakikaten Allah'ın evliya kullarından biriydi. Erzurum'a götürdüler. Oraya defnettiler. Biz onu çok ziyaret ederiz rahmetli Osman Demirci hocamla. Bir gün gittiğimizde hocam dedi ben nefsimle anlaşma yapmışım dedi. Yaşı da 80 civarındaydı o zaman. 90'ın üzerinde tahmin edildi vefat etti. Ben nefsimle anlaşmışım dedi hocama. Nasıl dedi Salih Efendi? Ben şöyle anlaştım dedi yıllarca. Ben onun soğuk suyuna karışmayacağım. O da benim gece namazıma karışmayacak. Nefsiyle anlaşmış.
Soğuk suyu seviyor.
Evet. Soğuk suyu severmiş adam. Ben soğuk suyunu içireceğim ama bir şartla demiş. Sen ben gece namazıma kalkınca inat etmeyeceksin kalkma diye. Anlaşmışım senelerce diyor. Böyle yaşıyoruz diyor hocam. Enteresan. Herkesin bir çözümü var yani nefsiyle, şeytanıyla. O da böyle anlaşmış. Kökten hayat hayatın elden alamazsın. Allah onu yaratmış nefsi. Vücutta yaşayacak. Yok etmek mümkün değil. Ama terbiye etmek, sevk idare etmek mümkündür yani. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın kademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ramazan'da bu anlaşılıyor. Neden? İşte dedik. Bak kaç dakika sürdü? 20 dakika. Bilemedin en fazla yarım saat. Yarım saatlik bir meşguliyet bir günlük zamanımızı sevk idaresine vesile oluyor bak. Yarım saat yemek meşguliyeti. Peki sahil vakitlerde bunu nazar alıp kahvaltıdır, öğledir, akşam dedi ne yiyeceğim, ne içeceğim. 4-5 saatini meşgul ediyoruz. Bir de sohbet edersek eğer bu iş uzuyor. Gerçeği bu işte. Ama suni ne kadar bunu sağını solunu uzatıp koordinatlarını genişletiyoruz. O kıymetli vakitlerimiz buna ne kadar alıp veriyoruz ortaya çıkıyor yani. Bir muhasebe mekanizması Cenab-ı Hak örnek olarak önümüze koyuyor. Bak kulum böyle de oluyormuş işte. Oluyor yani. Vesair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Nazarla onlara dikerler. Yeme yasağı var ya, onun meşguliyeti yok. E ne yapayım? Evladımla meşgul olayım. Kur'an-ı Kerim okuyayım. Biraz daha namaz kılayım. Panayıra girmişiz çünkü. Cenab-ı Hak bol bol sevap ve şey diyor, ikramda bulunuyor. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Neden? 11 ay biz sana hürmet ettik, bizi ezdin. Yemek yemenin arkasında biz sana tabi olduk. Ha, şimdi Allah emretmiş, şimdi sen üzül, biraz da biz rahat edelim, canım. İşimize bakalım yani. Diye onlar masumane gülüyorlar diyor. 9. nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak. Mevhum rububiyet. Hakiki rububiyet Cenab-ı Hak'tadır. Allah'tan maada bütün mahlukattaki terbiye etme vasfı nedir? Mevhumdur. Hakikati yoktur. Sureta biz idare ettik diyoruz. Sureta bir terbiye ettik diye kendimize nispet ediyoruz. Hakkı terbiye eden biz değiliz. Mesela şimdi, bu çocuğu ben terbiye ettim diyor adam. Bak işte 7 yaşında namaz kılıyor. Veya diyelim 7 yaşında hafız olmuş. Nasıl terbiye ettik? Çocuğun hayatını mı tanzim ettik? Sağlığını mı verdik? İz mi yarattık? Oksijenini mi veriyoruz? Gıdasını mı halk ediyoruz? Hafızasını mı biz tanzim ediyoruz? Haşa! Nasıl terbiye ettim diyoruz ki? Allah'ın emrini yerine getirmekle Allah'ın vermiş olduğu mekanizmayı Allah çalıştırıyor. Baba olarak ona sahipleniyor. Akşam namazlarını kıldık mı? Kıldık. Kıldık değil mi? Siz de kıldınız. Kıldım, kıldım. Namaz kılmak için hangi şartı yerine getirebiliriz ki biz namaza sahipleniyoruz? Vakti getirebilir miyiz? Atmosferi koruyabilir miyiz? Deprem olursa namaz kılamayız. Kalbimiz çalışmazsa olmaz. Beynimiz hakeza. Kan damarlarında kan cereyan etmese olmaz. Bütün bu şartları kim getiriyor da biz namaza sahipleniyoruz, yerine getiriyoruz. Peki niye namaz kıldın diyoruz? Hakikaten biz kılmıyoruz, bize kıldırılıyor. Bize kıldırılmakla beraber namaza sahipleniyoruz ki bütün mahlukatın kul, abd, Allah'ın mabut olduğunu bilelim. Ha, bunun için ben namaz kıldım diyoruz. Hakiki kılmak, namazın bütün şartlarını yerine getirmekle mümkündür. Adam eline almış 250 kiloyu şeyler kaldırıyor. Ne diyorsun ha? Halterciler, halter şampiyon. 250-300 kilo herhalde kaldıramadın kiloyu. 300 kilo kaldırdın düşün, dünya şampiyonu oluyor. Bunu kaldırdım diyor. İnsanlar güler ya. Niye biliyor musunuz? Onu halteriyle beraber kaldıran bir yer var ya. Yeri de kaldıran bir Allah var. Hakiki halterci nasıl olmalı biliyor musunuz? Hakiki kaldırma nedir? Allah'ın arzına basarak ayağa kaldırmak değil. Kaldırıp sırçılayacak. Kaç saniye duruyorsun kardeşim havada? Ona bakarım ben. Hakikaten esas kaldırma budur yani. Arza bas, Allah'ın toprağına. Ben bunu, yani bu neye benziyor? Adam valizini eline almış, otobüs ayakta duruyor. Diyor ki bak kaptana, ben bunun parasını vermem ama niye? Valizi ben götürüyorum. Ya otur aşağı, valizin üstüne otur, aklını başına. Seni de valizi de götüren bir otobüs var ya. Arabın devesi ölmüş, kalkmıyor. Allah Allah demiş ya, deve aynı deve, ben aynı, ben yük aynı, bu deve niye gitmez? Bir devenin içinde bir deve var ki, meğer beni de yükü de deveyi de götüren oymuş. Ruh. Ona deveden. Bir deve var, deveden içeri diyor ya. Bir ben vardır bende, benden içeri. İşte o ruhtur yani. Biz babanın eli diye ruhun eteğini öperiz hayatımız boyunca. Niye? O ölse o adam, evden götürün benim babam değil diyoruz. Niye sen yıllar kimin elini öptün? Bu adamın elini öpmedin. Bak git sarıl. Ha burada yatıyor masum masum. Aman hadi götür diyor. Sen kime baba diyordun? Bir baba var ki babadan içeri. Ruhmuş. Ruha baba dermişiz biz. Ruh gidince bedene baba diyemiyoruz. Hayatımız boyunca babanın eli diye ruhun eteğini öpermiş bu insanlar. Şeref onda çünkü. Demek ki doğrudan bir mevhum, nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve azini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. İnatlaşır. Onda da onda gurur ve enaniyet var. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirirse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. Bir tek açlık nefsin dizginini tutar. Değil mi? Dizinin bağını şey yapar. Kırar. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğru nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir. Açlıklı insan ne kadar zavallı, rızka ne kadar muhtaç, değil mi? Emir gelmeden elini ekmeğe uzatamıyor, helalinden kazandığı suyu içemiyor. Hadisi rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş, ben neyim sen nesin? Nefis demiş, ben benim sen sensin. Herkesin bir kendine ait üçhaniyeti var diyor yani. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ente. O kadar azap çekmesine rağmen yine kendiliğinden vazgeçmiyor. Allah'a teslim olmuyor. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Aç bırakmış. Yani aç bırakmış, yine sormuş. Men ene ve ma ente. Ben kim, sen kim? Nefis demiş, ente Rabbir Rahim. Ve ene abdükel aciz. Sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben senin zavallı, aciz bir kulunu, yani Cenab-ı Hak açlıkla nefisleri dize getiriyor. Açlıkla Allah kavimleri dize getiriyor. Açlık Allah'ın vermiş olduğu çok zor bir imtihandır. Çok ağır bir imtihandır yani. Hatta öyle ki aç kalan bir insan bizim dinimizde ölmeyecek kadar çalabilir. Bak tabii ya, ona ruhsat verilmiş. Açlık bu kadar şiddetli. Hayatta kalmak için Cenab-ı Hak gayrimeşruyu da meşrulaştırıyor ama ölmeyecek kadar. Ölecek kadar aç kalan bir adam ormanda bir hınzır görse doymayacak kadar yiyebilir. Leş görse doymayacak kadar yiyebilir. Haram ya bunlar. Yani o kadar zor ki, nefse o kadar ağır gelen bir imtihan ki o imtihandan insanlar kurtulması için Cenab-ı Hak illa helal dememiş. Aç mısın ölecek kadar? Aç kaldın mı? Git falanın bahçesinden bir sakın bizim alabilirsin mahsuru yok. Ona hırsızlık demiyor. Cenab-ı Hak hepimizi, bütün insanları bu imtihanda muhafaza eylesin. Açlıkla imtihan vermesin Cenab-ı Hak.